Ayrım 16. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an. Sayfa 227. Mehmet Bekaroğlu. Bakanın açıklamasından sonra şunu mu diyorsunuz şimdi? Madem mutabakata varalım diyorsunuz, heyeti oluştur ve mutabakata var. Liderler zirvesinde parti başkanlarına yanlış yaptıklarını söyledim. İdeolojik diyorsunuz, Stalinist diyorsunuz ama siz de 80'lerden kalma bir projeye trilyonlar harcıyorsunuz dedim. Metin Bakkalcı, dışarıda sizin şunlar gelsin, şunlar gelmesin dediğiniz söyleniyor. Mesela Yücel Sayman, bir sürü yanlış bilgi yansıtılıyor. Tutuklu temsilcisi, yok bu doğru değil. Ayrıca daha önce konuştuklarımız için başa dönülmesin, başkaca heyete ya da heyetlere gerek yoktur. Mimarlar Odası, dünkü bakanlıkta yapılan toplantıda bir proje sunmuş. Duvarların yıkılarak yapılacak bir mimari düzenlemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Bakan söz veriyor, belki açıklama yapıyor, adım atmış görünüyor ama belirsizlik var. Muğlaktır. Dolayısıyla bu sözler belli kurumlar aracılığıyla garanti altına alınmalı. Mehmet Bekaroğlu. Bakanı bunu ileteceğiz. Tutukluların ifade ettiği kurum ve isimler şunlar şunlardır diyeceğiz. Taleplerini bu heyetle görüşmek ve mutabakata varmak istiyorlar diyeceğiz. Tutuklu temsilcisi. Tamam. Heyete dayatma yapılacak kaygısını da gidermeliyiz. Tartışılacak, görüşler sunulacak ve ortaklaşma sağlanacaktır. En az 20 diye de konuşmaya oturmayabiliriz. F tipine ilişkin ortak bir formül bulmaktır önemli olan. Diğer talepler içinde TMY, DGM, üçlü protokol ve diğerleri ne olması gerektiği konusunda ortaklaşılır ve bakana sunulur. Talepler kabul ettirilirse hayata geçirilmesi zamana da yayılabilir. Metin Bakkalcı. Önce kamuoyuna biz açıklama mı yapalım çıktığımızda yoksa önce Adalet Bakanlığı'na mı bildirelim? Sizce hangisi uygun? Bence açıklamayı önce yapmamıza yarar var. Mehmet Bekaroğlu. Bakanla anlaşmada da bunun etkisi olacaktır. Somut ve güvenilir hale böyle getirilmiş olur. Hem meşru olacak hem de zemini biz oluşturmuş olacağız. Metin Bakkalcı, iki şık var. Kötümser olunursa bakan bu bağlayıcı olur diye reddetti diyelim ama o zaman da sizlerin haklılığı ortaya çıkar. Kabul edilirse sorunu aşmış olacağız. Mehmet Bekaroğlu, bakanlığın bürokrasisi de F tipi konusunda şüphe içinde sanıyorum. Anaplı Yılmaz Sağlam'ın ki F tipinin en katı savunucusuydu, yaptığı açıklamada bunu gösteriyor. Yani toplumsal tepkiyi algılamış durumdalar. Açıklamanın net olması gerekir. Oluşturulan açıklama şöyle. Ölüm orucunun 53. gününde cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin talebi ve Sayın Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün ricası ile Bayrampaşa cezaevine geldik. Adalet Bakanı Sayın Türk'ün 9 Aralık Cumartesi günündeki basın açıklaması ölüm orucu sebeplerinin çözümü konusunda kamuoyunda bir beklenti yaratmıştır. Bilindiği gibi açıklamada F tipi cezaevlerinde nakillerin ertelendiği, ilgili kuruluşlar ile sağlanacak bir toplumsal mutabaka sağlanıncaya kadar uygulamaya başlanmayacağı ifade edilmişti. Ölüm orucundakiler bu tutumu güvence altına alacak somut bir formülün oluşturulmasını istemektedirler. Bu sebeple F tipi cezaevlerinde makul sayıda insanın birlikte yaşayabileceği mimari ve hukuki yapılanmayı da içeren bir tartışmanın ilgili kurumlarla başlatılması önem arz etmektedir. Bu görüşleri bakanı iletmeye Ankara'ya gidiyoruz. Heyeti oluşturacak isimler yeniden konuşuldu. İsimler şöyle sıralandı. Yücel Sayman, Metin Bakkalcı, Mimarlar Odası'ndan bir kişi, Tayat'tan Tekin Tangün, Yargı Sen'den Tekin Yıldız, Mehmet Bekaroğlu, Sanatçı Suavi ya da Bilge Su Erenuz, Aydınlar'dan kendi inisiyatifleriyle belirleyecekleri bir isim. Mehmet Bekaroğlu. Zaman kaybını önlemek için heyetin F tipinin teftişine gerek yok. Mimarlar Odası'nın hazırladığı teknik detaylar zaten var. Onların üzerinden tartışma yapılır. Metin Bakkalcı. Heyet bu haliyle diyelim ki kabul edilmedi. Ne olacak? Tutuklu temsilcisi. O zaman çözümü tıkamışlardır demektir. O zaman mimari yapıyı da değiştirmiyorsunuz. Biz de tamamen F tiplerin yıkılmasını istiyoruz. Bu yapılmadığı sürece çözüm olmayacaktır der ve görüşmeleri keseriz. Taleplerimizin tamamı kabul edilinceye kadar ölüm orucunu sürdürürüz. Çözüm noktasında önümüz tıkanırsa bakar değerlendiririz. Heyeti kabul etmesi zaten taleplerimizden birini kabul etmektir. Mehmet Bekaroğlu. Bakanlık hasta tutukluların listesini çıkarılıp savcılıklara gönderildiğini belirtiyor. İşkence olayları konusunda bakanlık tutumunu devam ettireceğini söylüyor. Ulucanlar'daki, Burdur'daki sorunların yargılanması konusunda yaptıkları suç duyurularının savcıların önünde olduğunu, bunun hızlandırılacağını, üçlü protokolün bakanlığın zaten gündeminde olduğunu, TMY 8 ve 17. maddeler konusunda da hazırlık yapıldığını, TMY 17. maddenin tümden kaldırılacağını söyledi. Bunlar Adalet Bakanı tarafından belirtildi. Bakkalcı ve Bekaroğlu ile yapılan görüşmeye ara verildiğinde saat 20'de Kamer Genç, Tunay Dikmen, ANAP'lı alt komisyon üyesi Miraç Akdoğan'dan oluşan meclis heyeti geldi. Kamer Genç, bakanla dün görüştük. Bakan, duvarlar yıkılabilir, havalandırma duvarları kaldırılırsa 100 metrekarelik havalandırma olur. Müşterik alanlarda belki 100 kişi bir araya gelebilecek düzenleme yapılır. Zaten hali hazırda da uygulanmayan bir proje, dedi. Tutuklu temsilcisi, taleplerimize bakanın somut cevabı var mı? Kamer Genç, karşınızda devlet var. Ayrıca bakan da iyi niyetli bir insandır. Eğer bakan söz verdiği halde 1-2 seneye kadar F tipine geçerse, o zaman ben de sizinle ölüm orucu yapacağım. Bakan, 2 tane 3'er kişilik hücrenin duvarlarını yıkarak 6 kişilik yapabiliriz, dedi. Tutuklu temsilcisi, niye 2 tane 3 kişilik hücre birleşebiliyor da 3 tanesi birleşemiyor? Niye sınır koyuyor? Tartışma yaptıracağım diyor ama daha şimdiden tartışmayı ipotek altına alıyor. Bakanın kafasında böyle kesin şeyler varsa o zaman heyet nedir? Heyetten ne görüşü alınacak? Mutabakat nasıl sağlanacak? Kamer Genç ve Miraç Akdoğan, yani bakan tartışmayı açık demek istiyoruz, dediler. Bakkalcı ve Bekaroğlu, tartışmayı açıyoruz diyorsa bakan sınır koymamalıdır, dediler. Tutuklu temsilcisi, şunu tam anlayalım. Eğer en az 6 diyor ve üstü de tartışılabilir diyorsa bunu netleştirin o zaman. Metin Bakkalcı, Mimarlar Odası'nın çalışmasını gördü. F tipi bloklardan oluşuyor ve bu bloklarda yapılacak düzenlemelerle bazı bloklarda 12, bazı bloklarda 18, bazı bloklarda da 24 kişilik mekanlar oluşturulabilir. Tutuklu temsilcisi, Kamer Genç ve meclis heyetine hitaben, gidin ve net sonuç getirin. Görüşme 20.45'te sona erdi. Meclis heyeti gittikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici görüşme istedi. Tutuklu temsilcileri Çitici ile görüşmelerinde bakanın Mimarlar Odası'nın projesine bakması gerektiğini söylediler. Başsavcı bakana ileteceğini söyledi. Çitici, ölüm orucundaki birinci ve ikinci ekip ölüm oruççularını hemen adli tıpa sevk ederek rapor alıp çıkaralım, dedi. Tutuklu temsilcileri başsavcıya direnişi bitirmek için böyle şeyler düşünerek önermelerinin yararsız olduğunu söylediler. Savcı, 96 eylemlerinden sakat kalanların adli tıp raporları ile birlikte bırakılacağını, adli tıpı ayarlayacaklarını söyledi. Görüşme bitti. Çitici ve İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman ile yeni bir görüşme yapıldı. Yücel Sayman'a Bekaroğlu ile yapılan görüşme anlatıldı. Kendisinin de oluşturulması düşünülen komisyon için önerildiği söylendi. Bekaroğlu'nun bakan ile görüşeceği söylendi. Sayman telefonla Bekaroğlu'nu aradı. Bekaroğlu bakanla görüştüğünü, bakanın sadece 4 kurum ve kişiyi kabul ettiğini, bunların TTB adına Metin Bakkalcı, Mimarlar Odası adına bir kişi, Türkiye Barolar Birliği'nden Erap Özgen'in sekreteri ve kendisi olduğunu söyledi. Tutuklular, komisyonda diğer kurumların, aydın ve sanatçıların, TAYAT ve avukatlarının kesinlikle olması gerektiğini, Barolar Birliği'nin kendilerini temsil edemeyeceğini, Yücel Sayman'ın olması gerektiğini söylediler. Ferzan Çitici bakanla görüştü. Bakan, TBB'den başka bir kişinin olabileceğini, ancak Barolar Birliği varken başka baronun olamayacağını söylediğini belirtti. Sayman, bu itirazın mantıksız olduğunu, Barolar Birliği'nin baroları bağlayıcı bir kurum olmadığını söyledi. Tutuklular, komisyonu bakanın belirleyemeyeceğini, kendilerinin söylediği isimleri onaylamak durumunda olduğunu, hakem oluşturulmadığını, oluşturulan kurumun tutuklulara güvence verecek bir kurum olduğunu, bakanın iradesini teslim edeceği bir kurum oluşturulmadığını, onun söylediği isimlerle olamayacağını söylediler. Görüşme bu şekilde bitti. 13 Aralık 2000, TTB'den Bakkalcı ve Bekaroğlu ile yapılan yeni bir görüşme yapıldı. Tutuklu temsilcisi, konuyu gözden geçirip bir karara vardık. Yargı sen olmayabilir, heyette yer alacak aile örgütlenmemiz de teke indirilebilir ama bakanın bağlayıcı olarak kabul ettiği 3 kuruma ek olarak TAY adında bakanla yapılacak görüşmelerde yer almasını istiyoruz. Bakanın tüzel kişilik ve kendisini bağlama meselesine ilişkin söyleyeceğimiz şu mesele, bakanın kendini hangi kurumlara bağlayacağı meselesi değil. Biz, bakan ile bizim adımıza yapılacak görüşmelerde özellikle TAYAT ve İstanbul Barosu'nun da olmasını istiyoruz. Mesele, devletin TAYAD'a yönelik özel yaklaşımıdır. Bizim bunu kabul etmemiz söz konusu değildir. Yasal bir kurum öneriyoruz nihayetinde. Hapishane konusunda tutuklu yakınlarından daha meşru ve doğal bir muhatap olabilir mi? Doğaldır ki bizi en iyi ailelerimiz temsil edebilir. Bakanla konuyu görüşen Bekaroğlu, sonuçları tutuklulara aktardı. Buna göre bakanla görüşecek garantör heyete TTB, TMMOB, Bekaroğlu, TAYAD, Yücel Sayman katılacak. Ancak bakan iradesini bağlayıcı olarak TTB, TMMOB, Bekaroğlu'nu görecek. İradesini bağlamanın anlamı ise şu, bakanlık bu üç kurumun itiraz edeceği hiçbir şey yapmayacak. Bu heyet tutuklularla görüşürken yanına tutukluların avukatını, aydın sanatçılar adına bir kişiyi alacak. Aydın, sanatçılar adına daha sonra Oral Çalışlar ismi üzerinde hemfikir olundu. Mehmet Bekeroğlu. Bakanla görüştük. Ankara'da gözaltında olanlar hakim karşısına çıkarıldılar. 56 kişi hakim karşısına çıkarıldı ama 7 kişi de terörle mücadele şubesinde. Tutuklu temsilcisi. Bu bizim söylediklerimizle ilgili değil. Zaten normal bir prosedür işletiyorlar. Hakim karşısına çıkarmalarının bir özelliği yok. Tabii çıkaracaklar zaten. Polisler için soruşturma açılmış olmasının da bizim talebimizle bir alakası yok. Bizler için önemli olan saldırılara son verilmesi, son verileceğinin açıklanması ve bu gösteri nedeniyle içeri tutulanların serbest bırakılmasını sağlanmasıdır. Mehmet Bekeroğlu, Sayın Bakan, şundan dolayı açıklama yaptık diyemem diyor. Akşam zaten liderler zirvesinin yapılacağını, zirve sonrasında sağduyu çağrısı yapılabileceğini belirtti. Tutuklu temsilcisi, burada sorunu çözmeye çalışıyoruz. Biz de çalışıyor deniliyor. Ama öte yandan normal barışçı kitle gösterilerine vahşice saldırıyorlar. Çözümden yana olan böyle mi yapar? Samimi değiller, adım atılmıyor. Tamamen yasa dışı biçimde saldırıya maruz bırakılan ve keyfi gözaltına alınan aileler serbest bırakılmalı. Tutuklular, Ankara, Kızılay'da ve diğer yerlerde saldırıya uğrayan insanların kendilerini desteklemek için bir şeyler yaptıklarını, onlara karşı kendilerinin sorumluluk duyduğunu, böyle saldırılar olurken görüşmeleri sürdürmenin bir anlamı olmadığını belirterek kendi aralarında görüşmek üzere içeriye geçtiler. Tutuklular değerlendirmelerini yapıp döndükten sonra heyetten kamuoyuna tutukluların gözaltına bırakılıncaya kadar görüşmeleri sürdürmek istemiyorlar şeklinde bir açıklama yapmalarını istediler. Bunun üzerine önce Bekeroğlu ardından da Bakkalcı Bakan ile görüştüler. Saat 16.30'da bakanla görüşmeyi tamamlayıp döndüler. Hakime gerek kalmadan gözaltındakilerin serbest bırakılacağını belirttiler. Yalnız terörle mücadeleye götürülenlerden üçünün aranır durumda olduklarını, yardım yataklık suçuyla gıyabi tutuklamaları olduğunu söylediler. Tutuklular bunun üzerine heyetten gözaltılar ve saldırılar nedeniyle biz içeriye girdikten sonra şöyle gelişmeler oldu şeklinde bu gelişmeleri açıklamalarını, bu sağlandıktan sonra görüşmelerin süreceğini belirttiler. Heyetin gözaltıların bırakılmasının ardından yeniden gelip görüşmelere devam edilmesi konuşularak görüşme sona erdi. Bakanlıkta yapılan görüşmeler sonucunda görüşmeleri sürdürecek garantör heyette TMMOB, TTB ve Bekeroğlu'nun yer almasında uzlaşıldı. 15 Aralık. Adalet Bakanlığı yaptığı ılımlı açıklamada meslek örgütleriyle görüşeceklerinin F tipi cezaevlerine yapılan nakillerin görüşmeler sonuna kadar erteleneceğini söyledi. 19 Aralık. Hayata dönüş operasyonu. 21 cezaevinde aynı anda yapılan müdahale Türkiye tarihinde cezaevlerinde yaşanan en kanlı operasyon oldu. Aralıklarla 3 gün boyunca süren operasyonda 2 er ile 30 hükümlü ve tutuklu öldü. İstanbul'da olayı görüntülemek isteyen gazeteciler gözaltına alınırken şöyle açıklamalar yapıldı. Başbakan Ecevit, bu teröristleri kendi terörizmlerinden koruma girişimidir. Mehmet Bekeroğlu, devlet baştan beri bizi kullanıyormuş, kandırıldık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici, asker çok hassasiyet gösterdi, sert, acımasız hareket etselerdi 3-4 saat içerisinde biterdi. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, cezaevinden alınarak hastanelere getirilen mahkumların çoğunun ölüm orucunda olmadıkları yapılan sağlık muayenelerinden anlaşıldı. Adalet Bakanı Türk'ün, personel eğitilmeden ve yasal düzenlemeler yapılmadan açılmayacak dediği F tipi cezaevlerine nakiller başladı. 21 Aralık. Bayrampaşa cezaevindeki operasyon sırasında güvenlik güçlerine direnen Birsen Kars ağır yaralı. Kars, biz 6 kadını diri diri yaktılar diye bağırdı. Tayat, jandarma kadınlara yangın bombasıyla yaktı açıklamasını yaptı. Sağlık durumu tehlike gösteren mahkumlara rızaları olmadan tıbbi müdahalede bulunulması kararı alındı. Ankara Numune Hastanesi'nde mahkumları muayene eden doktorlar bilinci açık olan ve tedavi istemeyen eylemcilere müdahale etmeme kararı aldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde operasyonu protesto etmek için gösteriler düzenlendi. Tayat, valilik oluru ve mahkeme kararı ile kapatıldı. 22 Aralık, 18 cezaevinde ölüm orucu ve açlık grevine katılan mahkumların çoğu F tipine nakledildi. Niğde, E tipi kapalı cezaevindeki operasyondan sonra hastaneye kaldırılıp tedavileri tamamlanan ve tekrar cezaevlerine gönderilen mahkumların 10'u ölüm orucu, 4 ise açlık grevi eylemlerine yeniden başladılar. Tayatlılar, Adalet Bakanı Türk, Başbakanı Ecevit, İçişleri Bakanı Tantan ve cezaevleri müdürleri ile operasyonda görev alanlar hakkında suç duyurusunda bulundular. 23 Aralık. Adalet Bakanı Türk, İçişleri Bakanı Tantan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ve Emniyet Genel Müdürü Turan Genç'i makamlarında ziyaret ederek teşekkür etti. güvenlik kuvvetlerinin eylemcilerin direnişine karşı 20 bini aşkın gaz bombası kullandığı ortaya çıktı. 26 Aralık. Operasyonlardan sonra da süren 47 cezaevindeki ölüm oruçlarına 353, açlık grevlerine 1664 mahkum katılıyor. Uşak E tipi cezaevinde kendini yakan mahkumlardan Berrin Bıçkılar 22 öldü. 27 Aralık. Ölüm orucu yapan Halil Önder Adana'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 28 Aralık. Hasan Güngörmez kaldırıldığı Çankırı Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 29 Aralık. Kendini yakan ve Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi edilen bir mahkum daha hayatını kaybetti. 359 hükümlü ve tutuklunun konulduğu Kocaeli F tipi cezaevindeki yakınlarıyla görüşenler, hükümlü ve tutukluların açlık grevini sürdürdüklerini, işkence gördüklerini, sürekli pop ve arabesk müzik çalınarak rahatsız edildiklerini söylediler. 30 Aralık. Adalet Bakanı Türk, cezaevlerinde ölüm orucu nedeniyle hiç kimsenin ölmediğini, F tipi cezaevlerine 1029 hükümlü ve tutuklunun nakledildiğini açıkladı. 31 Aralık. Ölüm orucunun nakledildikleri cezaevlerinde sürdürenlere bir operasyon daha yapıldı. Kütahya cezaevindeki DHKPC'li 27 kadın tutuklu ve hükümlüye müdahale edilirken, durumu ağır olan 5 mahkum Kütahya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2001, 3 Ocak. Bartın özel tip cezaevinde terör örgütü PKK'nın 10 militanı F tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. 6 Ocak. Edirne F tipi cezaevine getirilen tutuklu ve hükümlülerin ağır tecrit koşulları altında tutuldukları bildirildi. Devrimci Sol davası tutukluları süresiz açlık grevini ölüm orucuna dönüştürdüler. 7 Ocak. Kütahya cezaevinden hastaneye kaldırılan Semra Askeri, şuuru açıldıktan sonra tedaviyi reddetti. Kütahya cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, askeriye tedavi zorlamasının sona erdirilmesi, yanık ve yaralı olanların tedavi edilmesi talebiyle 7 gündür tuz ve şeker alımını kestiler. 12 Ocak. Aksaray'daki hayat kapatıldı. 13 Ocak. Adalet Bakanı Türk, aileler cezaevini ziyaret edince ölüm oruçları azalıyor, avukatlar ziyaret edince artıyor. Bu konuyu inceliyoruz. Gerekirse soruşturma başlatacağız dedi. 5 Şubat. Sincan F tipi cezaevinde açlık grevi ve ölüm orucunu sürdüren mahkumları vazgeçirmek için cezaevi savcısı Tayfun Sağıroğlu, futbol sahasını kullanma ve kütüphaneye inme izni verileceği vaadinde bulunuldu. 9 Şubat. Ergül Acar, ölüm orucuna zorla müdahaleyi ve baskıları protesto etmek için kendini yaktı. 14 Şubat, Tayatlılar açlık grevi başlattılar. 18 Şubat, F tiplerindeki baskı ve işkenceyi protesto için kendini yakan Fethi Ateş, tedavisi tamamlanmadan tekrar Edirne F tipine götürüldü. 20 Şubat, Edirne F tipi cezaevinde kalan Eyüp Han Başar, operasyonları protesto etmek için kendisini yaktı. 1 Mart, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açlık grevinin suç teşkil ettiğini, açlık grevine katılan 16 kişiden her birinin 9 milyon 125 bin TL cezayı ödemedikleri takdirde haklarında dava açılacağını açıkladı. 2 Mart, İzmir Barosu Cezaevi İzleme Heyeti'nin raporuna göre Manisa ve Buca cezaevleri ile İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ndeki tutukluların sağlık durumları giderek kötüleşiyor. 6 Mart, Bakırköy ve Kartal özel tip cezaevinde ölüm orucunu sürdüren kadın tutuklular istekleri dışında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 14 Mart, İzmir Barosu'nun açıklamasına göre ölüm orucunun 140. gününe gelenler içinde kilosu 30'a düşenler var. 19 Mart, ölüm orucunu Küçük Armutlu'daki direniş evinde sürdüren Tayatlı Gülsüman Ada kan kusmaya başladı. 21 Mart, hayata dönüş operasyonu sırasında Bayrampaşa cezaevinde jandarmanın müdahalesine direnişle karşılık veren DHKPC ve TİKKO örgütü üyesi 31 kadın 167 kişi hakkında dava açıldı. 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ölüm orucu eylemcisi tutuklu Cengiz Soydaş Sincan F tipi cezaevinden kaldırıldığı hastanede öldü. 23 Mart Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde bulunan ölüm orucundaki tutuklular zorla müdahaleyi protesto için su, şeker ve tuz alımını kestiler. 25 Mart ölüm oruçları 157. gününe girdi. Birinci kaybolan 52 tutuklu ve hükümlü çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken 250 kişinin ise ölüm oruçlarını sürdürdüğü bildirildi. 26 Mart, Kartal cezaevindeki yakınları için cezaevi önünde üzerinde sizi seviyoruz yazan uçurtma uçurmaya giden 40 çocuk gözaltına alındı. 27 Mart, Adalet Bakanı Türk, savcıların ölüm orucu eylemine teşvik, ikna ve yardım edenler hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma açacaklarını açıkladı. 3 Nisan, Kandıra F tipinde ölüm orucu yapan Ahmet Özdemir, F tiplerindeki işkence ve zorla müdahaleyi protesto etmek için kendini yakınca Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. 6 Nisan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde kaldırılan ölüm orucu eylemcisi Suna Ökmen ve Özgül Dede zorla müdahale için Haseki Hastanesi'ne sevk edildi. 7 Nisan, Edirne F-Tipi cezaevinde kalan TKP-MLY davasından tutuklu bulunan ölüm orucu eylemcisi Adi Kaplan ve Kandıra F-Tipi'nde DHKPC davasından tutuklu bulunan ölüm orucu eylemcisi Bülent Çoban yaşamlarını yitirdiler. 9 Nisan, Gülsuman Dönmez ölüm orucunun 147. gününde yaşamını yitirdi. 11 Nisan, Kütahya cezaevinden Fatma Ersoy ölüm orucunun 171. gününde zorla müdahale sırasında yaşamını yitirdi. Edirne F-Tipi cezaevinde ölüm orucusu Tuncay Günel yaşamını yitirdi. 12 Nisan, İzmir'de ölüm orucu eylemcileri Abdullah Bozda ve Celal Alpay yaşamını yitirdi. 13 Nisan, ölüm orucu eylemcisi DHKPC davasından tutuklu Erol Evcil sabaha karşı Ankara Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 14 Nisan, Aydın cezaevinde ölüm orucu eylemini sürdüren DHKPC davasından tutuklu Murat Çoban yaşamını yitirdi. Ölüm oruçlarının bitirilmesi için 18 sivil toplum örgütünün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a yaptıkları görüşme taleplerine yanıt verilmedi. 15 Nisan, F-Tipi cezaevlerindeki tecrit ve işkencenin kaldırılması için dışarıda ölüm orucuna yatan Tayatlılardan Canan Kulaksız, 19, eyleminin 137. gününde Küçük Armutlu'da yaşamını yitirdi. Ölüm orucunda olan ablası Zehra Kulaksız'ın da durumu ağır. 16 Nisan, İzmir Buca cezaevinde DHKPC davasından tutuklu bulunan ölüm orucu eylemcisi Gürsel Akmaz, İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 17 Nisan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Huri Özdoğan, Başbakan Ecevit'e yazdığı mektupla ölüm orucunda bulunanların gizliden beslenmediklerini, kendilerine inanılmadığından sakat kalmamak için aldıkları B vitaminlerini kestiklerini belirtti. 18 Nisan, Başbakan Ecevit, böyle bir terör eylemini sürdürebilmek uğruna insanların canına kıyması çok acı. Ailelerine ve sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor dedi. Bakan Türk, tutuklularla görüşme yapmam olanaksız şeklinde konuştu. 19 Nisan, ölüm orucu eylemcilerinden TKP-MLY davasından hükümlü Ender Can Yıldız, 171. gününde Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bakanlık, hastaneye kaldırılan eylemcilerin ayrı odalarda tutulmasını istedi. TÜSİAD, hükümetin bütün çözüm yollarını zorlaması gerektiğini bildirdi. 19 kitle örgütünün temsilcileri Başbakan Bülent Ecevit ile ölüm oruçları ile ilgili görüşmek üzere Başbakanlığa gitti. Görüşme olmadı. Ecevit, devlet kendi arkadaşlarını ölüme zorlayanların baskısına boyun eğemeyecektir, dedi. 20 Nisan, Kandıra F-Tipi cezaevindeki ölüm orucu eylemcilerinden Ferhat Ertürk, Celal Gezer, Uğur Karademir, Deniz Yıldız ve Hüseyin Akpınar, istekleri dışında yapılan tıbbi müdahale sırasında hafızalarını yitirdiler. İzmit Devlet Hastanesi'nde zorla tıbbi müdahale sonucu hafızasını yitiren Mehmet Sincir tekrar cezaevine götürüldü. Uşak cezaevinden Vicdan Şahin ve Şükriye Can zorla müdahale için Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Her ikisinin de bilinci kapalı. Şükriye Can'ın aynı zamanda gözleri görmüyor. Edirne Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmet Sınav yatağa kelepçelenmiş vaziyette tutuluyor. 22 Nisan, ölüm orucundaki Hatice Yürekli ile tutuklu yakını Şenay Hanoğlu dün yaşamını yitirdi. TKEPL davasından tutuklu Sibel Sürücü ölüm orucunda hayatını kaybetti. 24 Nisan, ölüm orucunda tedavisi olmayan kalıcı hafıza kaybı hastalığına, Wernicke-Korsakoff sendromu. Yakalanan Atılcan Saday hastaneden çıkarılarak Sincan F-Tipi cezaevine götürüldü. 25 Nisan, İzmir'de ölüm orucundaki Tayatlılardan Erdoğan Güler ve Edirne F-Tipi cezaevindeki ölüm orucu eylemcisi DHKPC davasından tutuklu Sedat Karakurt yaşamını yitirdi. 27 Nisan, TBMM Adalet Komisyonu'nda terörle mücadele yasasından hüküm giyenlerin cezaevlerinde eğitim, spor, meslek kazandırma ve iş yurdu çalışmaları ile sosyal ve kültürel faaliyetlere sınırlı katılabilmesini düzenleyen tasarı kabul edildi. 28 Nisan, Sincan F-Tipi cezaevinde kalan ve ölüm orucuna katılan DHKPC davasından tutuklu Fatma Hülya Tümgan, eyleminin 187. gününde yaşamını yitirdi. 29 Nisan, Uluslararası Af Örgütü, terörle mücadele yasasının 16. maddesine yapılacak değişiklikle ortak alan kullanımının rehabilitasyon ve eğitim programları şartına bağlanmasını eleştirdi. 30 Nisan, ölüm orucundaki mahkumları hastanede ziyaret etmek isteyen yakınlarının kol ve parmaklarına damga vuruluyor. 1 Mayıs, Niğde E-Tipi cezaevinde eylemde bulunan 9 kadın mahkum jandarmanın müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 Mayıs, Terörle Mücadele Kanunu'nun 16. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tasarı TBMM'de kabul edildi. ölüm orucundayken zorla müdahale edilen ve sakat kalan Haydar Bozkurt'un ailesinden tedavi masrafları istendi. 3 Mayıs. Perihan Maden'in 15 Nisan 2001 tarihli Yine Ölüm, Yine Ölüm yazısı başlıklı makalesinde kendisine hakaret edildiğini öne süren Bakan Türk, basın ilan kurumuna başvurarak Radikal Gazetesi'nin ilanlarının kesilmesini talep etti. Türk, ölüm orucu ile ilgili haberleri örgütlere yardım etmek olarak değerlendirmişti. 5 Mayıs, Cumhurbaşkanı Sezer, terörle mücadele yasasının 16. maddesine değişiklik yapan yasayı onayladı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, tezici kaldıracağını savunduğu değişikliği, kütüphane, spor salonu ve iş yurtlarını belli şartlar altında kullanmalarını öngördüğü için yetersiz bulan mahkumlar ise ölüm orucunda 198. güne girdi. 7 Mayıs, ölüm orucu eylemcisi Hüseyin Kayıcı ve Cafer Tayyar Bektaş yaşamlarını yitirdi. F tiplerinde mahkumlarla görüşen Adalet Bakanlığı, iki üst düzey yetkilisi mahkumların görüşmeler başlatılsın talebini bakanlığa iletti. Adalet Bakanlığı, görüşme yok dedi. 8 Mayıs, Sincan F tipi cezaevinde ölüm orucundaki 72 tutuklu ve hükümlü hastanelere sevk edildi. 29'unun eylemlerini sürdürdüğü, 15'ine ise iradeleri dışında tıbbi müdahalede bulunulduğu öğrenildi. 11 Mayıs, cezaevlerinde başlatılan ölüm oruçları 204. gününe girdi. Tayatlı ailelerin dışarıda başlattıkları ölüm orucu 179. gününe girdi. 14 Mayıs, Edirne F tipi cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerden onu ölüm orucunu bıraktı. 17 Mayıs, TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu'nun operasyonlarla ilgili raporunda tecavüz, dayak, tutuklu ve hükümlülerin bazı eşyalarının kaybolması dışında nakillerde ve F tipi cezaevlerinde her şeyin normal olduğu kaydedildi. 20 Mayıs, PKK'lı mahkumlar önceki gün süresiz açlık grevine başladı. TTB Merkez Konseyi hakkında hayata dönüş operasyonu ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle amaç dışı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görevden alınma davası açıldı. 27 Mayıs, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertos'un F tipi cezaevlerinde ortak alan uygulamalarından sadece 8 siyasi mahkum ile 80 çete suçlusu tutuklu ve hükümlünün yararlandığını açıkladı. Siyasi mahkumların örgüt baskısı nedeniyle ortak alanlardan yararlanmak istemediğini söyleyen Ertos'un F tipindeki odalarda örgüt baskısı nasıl oluyor sorusuna şu yanıt verdi. Hollanda ve Belçika'dan gönderilen e-mailler avukatlar ve aileler aracılığıyla mahkumlara anlatılıyor. Kuryeler var. Mahkumlar da kendi aralarında iletişim kurmaya çalışıyor. 28 Mayıs, Silivri Ali Paşa Köyü sınırları içinde birinci sınıf tarım arazisi üzerine birden fazla F tipi cezaevi yapılması kararı köylüler, muhtarlar ve bazı sivil toplum örgütlerinin katıldığı cezaevine hayır, üniversiteye evet mitingiyle protesto edildi. 29 Mayıs, ölüm oruçları 222. gününde Uğur Türkmen Mersin'de öldü. F tipi cezaevlerinde mahkumların bir araya gelebileceği faaliyet ve uygulamalar ağırlıklı olarak çete suçluları için uygulamaya konuldu. KESK, DİSK, ÖDP, HADEP'in aralarında bulunduğu çok sayıda parti, sendika ve kitle örgütü ise ölümleri durdurun, diyalog süreci başlatın talebini içeren bir kampanya başlattı. 31 Mayıs, ölüm oruçlarına çözüm bulunması için FP'li Mehmet Bekeroğlu'nun çağrısıyla 8 milletvekili bir toplantı yaptı. 2 Haziran, ölüm orucu eylemcileri daha önce F tipi cezaevlerinin kapatılması, terörle mücadele yasasının kaldırılması gibi talepler öne sürerken, şimdi tecridin kaldırılması ve zorla müdahalenin son bulması taleplerini öne çıkardı. Talepler yumuşatıldı. 9 Haziran, ÖDP, HADEP ve İHD'nin de aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu Diyaloğa Çağrı Platformu Ankara'da yürüyüş ve miting düzenledi. 16 Haziran, Veli Güneş İzmit Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 27 Haziran, Kartal Cezaevinde TKEPL davasından tutuklu 25 yaşındaki Aysun Bozdağ'ın tıbbi müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 29 Haziran, Zehra Kulaksız 22 yaşamını yitirdi. Ölüm sayısı 57'ye yükseldi. 16. ayrımın sonu, sayfa 244.